Ayrım 18, sayfa 130, bölüm 28. Valeret adında bir adli tabip mi? Hiç duymadım. Güneybatı yönüne Jean Mirault Hastanesi'nin bulunduğu Planus Mahallesi'ne doğru gidiyordum. Sven seni aramıştım. Fransa'nın hatta Avrupa'nın belli başlı adli tabiplerinin hepsini tanıdı. Böyle bir uzmanı Parisli bir şahsiyeti duymamış olması imkansızdı. Safiro ayrıca bir sıkıntıdan da söz etmişti. Belki de Valeret Paris'te bir başka uzmanlık alanında faaliyet gösteriyordu. Adli tabiplik kimi zaman kaçak yaşayanlar için bir paravan olabilirdi. Basançon'daki Jean Mounot Hastanesi'ndeyim. Bilgi toplayabilir misin? Sanıyorum Paris'le ilgili bazı sorunları vardı. Sakın dolabında bir ceset olmasın. Çok komiksin. Araştıracaktın değil mi? Acil durum bu. Sven güldü. Hiç kuşkun olmasın tontonum. Cep telefonumu kapattım ve kampüsün otoparkına girdim. Hastane dar pencereleri olan 50'li yıllardan kalma iç karartıcı beton bir binaydı. Birinci katta pankartlar asılıydı. Baskıya hayır, baskı değil, maddi destek. Beklerken bir sigara yaktım. Dakikaları sayıyordum. Elimi çabuk tutmalıydım. Yüzbaşı Sarrazin beni böyle rahat bırakmazdı. Sadece izlemekle yetinmeyecekti. Ama ben de harekete geçmek için bazı konularda ona güveniyordum. Belki Valeri çoktan aramıştı bile. Çalan telefonumla ilkildim. Senin şu adam cesetlerden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Saatime baktım. Svensson 6 dakikadan az bir süre zarfında gerekli bilgiyi toplamıştı. Önceleri bir ortopedistmiş, vasat bir uzman ama depresyona girmiş. Saçma sapan davranışlarda bulunmaya başlamış. Ardından kötü bir ameliyat. Yani bir çocuk enfeksiyon. Valeret elinde bir stürüyle uyuyakalmış ve bir kası kesmiş. Çocuk da sakat kalmış. Nasıl uyumuş olabilir ki? İçki içiyormuş ve anksiyolitikler kullanıyormuş. Bu şekilde ameliyata girmek peki sonra ailesi şikayetçi olmuş. Klinik olayı örtbas etmiş ama Valeret kaçıp saklanmak zorunda kalmış. Sonra adli tıp formasyonunu almış ve işte şimdi Besançon'da. Boşanmış, 5 kuruşu yokmuş. Kullandığı haplardan çökmüş bir durumdaymış. Araf olarak adli tıbbı seçmiş biri daha. Yine de ölü doktorluğu en asil yöntem. Çünkü canlının ruhlarını tedavi ediyor ve bu lirik vaazı yarıda kestim. Kliniğin adı tarih. Albert Kliniği 1999. Sven sana teşekkür ettim. Olayın ayrıntılı bir raporunu istiyorum diye lafı çevirdi. Boktan bir şeye bulaştığının eminim. Bu senin ilgili alanın. Ama Valeret'in kadavrasını kasından anladığını sanmıyorum. Ya doğuştan ölülerin dilinden anlarsın ya da anlamazsın. Ben seni ararım. İç avluyu hızlı adımlarla geçtim. Ana kapının üzerinden bir başka pankart daha vardı. Sağlığınız rehin alınamaz. Morg 3'teydi. Grevdeki hemşirelere hiç bakmadan asansöre doğru ilerledim. Bodrum'da sıcaklık en az 10 derece daha düşüktü. Koridor tamamen boştu ve yönlendirici tek bir levha bile yoktu. İçgüdüsel olarak sağ tarafa yöneldim. Zeminde siyah borular uzayıp gidiyordu. Duvar boyunca dip kısımların sıvası dökülmüş, maviye çalan çıplak beton görünüyordu. Bir makine gürültüsü geliyordu. Birkaç adım daha attım. Solda küçük bir salon vardı. Koltuklar alçak bir masa, tam da karşısında çift kanatlı lambozlu bir çarpan kapı yer alıyordu. Duvarların dibinde büyük bir kır resmi asılıydı. Salona sevimli bir hava katmak için boşa bir çaba. İçeriye antiseptik, kahve ve çamaşır suyu kokusu hakimdi. Büyücülerin cesetler olduğu bir havuzun soyunma odasını hayal ettim. Çarpan kapıdan tekerlekli bir sedye çıktı. İri yarı bir hasta bakıcı sedyenin üzerine inmişti. Bir Viking gibi saçını at kuruğu yapmıştı ve üzerinde plastik bir önlük vardı. Ne istemiştiniz bayım? Sesi barbar görünümüyle tezat oluşturacak kadar yumuşaktı. Matemdeki ailelerle konuşmaya alışkınlığı olan biri olmalıydı. Doktor Valeret'i görmek istiyorum. Doktor ziyaretçi kabul etmiyor ben. Israr etmek yerine kimliğimi uzattım. Çarpan kapı bu kez ters yöne açıldı ve adam beni sedyeyle baş başa bırakarak ortadan kayboldu. Birkaç saniye sonra ağzında sigarasıyla uzun boylu hafif kambur bir tip belirdi. Bakışları kuşku doluydu. Kimsiniz sizi tanımıyorum. Yüzbaşı Dörey, cinayet masası Paris, Simonis cinayetiyle ilgileniyorum. Kapının pervazına dayandı ve kapı kanadının giriş geliş kısmını durdurdu. Jandarmanın haberi var mı? Cevap vermeden ona yaklaştım. Boyu benim boyuma yakındı. Önü açık önlüğü leke içindeydi ve sigarasını suratının bir kısmını çarpıtarak dudaklarının kenarında tuhaf bir tutuş biçimi vardı. Şu ana kadar söylediğim yalanlar bana şans getirmemişti. Açık oynamaya karar verdim. Doktor, bu bölgede hiçbir yetkim yok. Yargıç Magnan beni kovdu. Yüzbaşı Sarrazin açıkça tehdit etti. Ama yine de Silvi Simonis cesediyle ilgili her şeyi öğrenmeden bu şehri terk etmeyeceğim. Neden? Bu olay bir dostumu ilgilendiriyordu. Bir meslektaş. Adı ne? Luke Cyberas. Bu adı hiç duymadım. Valeret, ferraza dayalı elini indirdi. Suratından iki yüzlülük sinsilik akıyordu. Devam ettim. Size birkaç soru sorabilir miyim? Hayır, kesinlikle. Kapı arkanızda. Sizinle ilgili bilgi topladım. Albert Kliniği 1999. Ya öyle mi? Dedi gülümseyerek. Hastalarımı korkutmak mı istiyorsunuz yoksa? Besançon küçük bir şehir. İmajınız dedenenin eğer ben... Bir kahkaha attı. İmajım mı? Sigarasını yere atıp ezdi. Burnunuz iyi koku almıyor dostum. Yeniden suratını atmıştı. Sanki bir şey düşünüyormuş gibi dalgındı. İmajım mı? Bu kavram benim için çok uzun bir süreden beri bir şey ifade etmiyor. İçgüdüsel bir davranış. Bu herif umutsuz, edep kurallarını hiçe sayan bir adamı oynuyordu. Hala çok çabuk sinirleniyordu. Belki de açık yürekli ve samimi davranmak onu etkileyebilirdi. Kapıyı açabilirdi. Luke Cyberas benim en iyi dostum, dedim yüksek sesle. Şu an komada, intihara teşebbüs etti. O bir katolik ve bu davranışı gerçekten anlaşılmaz bir şey. Son aylarda Simonis cinayetini soruşturuyordu. Belki de bu dosya onu umutsuzluğa sürüklemiş olabilirdi. Olabilir, titredim. İlk kez biri benim öldüren bakama düşüncesini katmıştı. Valeret doğruldu. Konuşacaktı ama onu biraz daha iteklemeliydim. Size göre Silvi Simonis intihar etmiş olabilir mi? İntihar mı? Bana yan yan baktı. Hayır, maruz kaldığı şeyi kendine yapabileceğini düşünmüyorum. Öyleyse bu bir cinayet. Bir hareketle kapıyı itti ve geçmemi işaret etti. Dünya üzerine bugüne dek görülmemiş türden en çılgını entitizi. Bölüm 29. Parlak çelik yüzeyin üzerinde 10 tane fotoğraf duruyordu. Hepsi tarih ve teşhis masasının ortasındaki kanona dikey olarak yerleştirilmişti. Valerik beni uyarmıştı. Neden söz ettiğinizin farkında olmanızı istiyorum tam olarak. Her şeyi bilmek istediğimden hiç bu kadar emin olmamıştım. Resimler birbiri ardına insan vücudunun çürüme evrelerini gösteriyordu. İlk fotoğraf genel bir görüntüydü. Vücudu, kolları ve bacakları eklemlerinden ayırmış, uyumsuz parçalardan yapılmış bir kuklanın gövdesini andırıyordu. Omuzların arasına girmiş kafası ve bir kemerle desteklenmiş gövdesi normal ölçülerdeydi. Ama kalçalar ve bacaklar bir deniz kızı gibi aşağıya doğru, ayaklara doğru kemikler görününceye kadar inceliyordu. İkinci fotoğraf sadece simsiyah olmuş et parçalarıyla tutunan ayak kemerleriyle ayaklarının yakın çekim görüntüsüydü. Üçüncüsü yeşile dönmüş, buruş buruş oylukların fotoğrafıydı. Ve çürümüş, şişmiş, mora çalan aynı şekilde kurtlarla dolu karnım. Her fotoğrafı tek tek inceledim. Larvalarla delik deşik olmasına rağmen daha az bozulmuş gövde, mermer görünümünde omuzlar. Kafaya ise hiç dokunulmamıştı. Ama kadının duyduğu acının neden olduğu korku çok belirgindi. Yüz sanki bir ağızdan ibaretti. Kocaman açılmış, sonsuzluğa atılan bir çığlık gibi donup kalmıştı. Tüm bu gördükleriniz katilin eseri, dedi Valeret. Masanın diğer tarafından. Bu ceset çürümenin tüm evrelerini gösteriyor. Aynı anda gerçekleşen bir çürüme. Ayaklardan kafaya doğru uzanan bir çürüme süreci. Bu mümkün olabilir mi? Hayır, imkansız. Katil imkansızı gerçekleştirmiş. Sanki kadın birçok kez ölmüş gibi, demişti Safiro. Bu aşama aşama bozulma, özel bir uğraşın, titiz bir çalışmanın sonucu olmalıydı. Başlangıçta, diye devam etti tabip. Kurtarma ekibiyle acil yardımdaki çocuklar cesedi bulduklarında hava şartlarının çürümedeki bu farklılığa neden olduğunu düşünmüşlerdi. Kafaları karıştırmamak için ben de aynı şeyi anlattım. Ama şüphesiz sizin de gördüğünüz gibi bu saçmalık. Normal koşullar altında tam çürüme 3 yıl sonunda gerçekleşir. Bir haftadan kısa bir sürede kadının alt kısmı nasıl bu kadar bozulabilir? Bunu katil sağladı. Çürümenin her evresini tasarladı ve gerçekleştirdi. Gözlerimi yeniden fotoğrafları çevirdim. Bu sırada Valeret alçak sesle mırıldanmaya başladı. Güneş parlıyor gümüşlerin üzerinde sanki onu kıvamında pişirmek ve gerçek boyutlarını yüzmesine çıkarmak için tüm bu birliktelik. Şair adli bir tabip. Sanki Sinan senin çifti. Bu mısraları biliyordum. Charles Baudelaire'nin Birleş adlı şiiri. Cesedi görür görmez bu dörtlük aklıma geldi diye açıkladı. Bu cinayette artistik bir yan var. Estetik bir kaygı hakim. Biraz bir cismin tüm açılarını tek bir planda sergileyen kübist resimler gibi. Nasıl? Nasıl bunu yapmış? Doktor masanın içerisine dolandı ve yanıma geldi. Haziran ayından bu yana bu ceset aklımdan çıkmıyor. Katilin kullandığı tekniği hayal etmeye çalışıyorum. Bana göre tamamen çürümüş kısımlarda katil asit kullanmış. Üst kısımlarda ise buruş buruş bir görünüm elde etmek için derinin altına, kasların içine kimyasal madde enjekte etmiş. Cesetteki bu farklılıklar için ayrıca özel bir ısı ve ışık işlemi de gerekmekte. Sıcak, organik süreçleri hızlandırır. Öyleyse ceset bulunduğu yere daha sonra getirilmiş. Elbette her şey kapalı bir odada gerçekleştirmiş. Hatta belki de bir laboratuvarda. Katilin kimya eğitimi aldığını mı düşünüyorsunuz? Hiç kuşkum yok ve çok tehlikeli maddeler de var elinde. Adli tabip bir fotoğrafı eline aldı. Ardından da bir başkasının ve diğerlerinin üzerine koydu. Şunlar mesela, burada kalçalar ve cinsel organ tamamen sulanmış. Ölümden 6 ile 12 ay sonra cesette suyuklar ortaya çıkar ve etler sıvılaşmaya başlar. Burada kanın üst kısmı gaz çevresinde amonyak fermantasyonu, irinli ve kan sıvılarının buharlaşması. Tüm bunlar bilinçli, ölçülü ve kontrollü olarak yapılmış. Bizim kaçık gerçek bir orkestra şefi. Katili iş başında hayal etmeye çalıştım ama boşuna. Belki de bir karaltı, yüzü maskeli bir ameliyat odasında kurbanın üzerine eğilmiş, elinde şırıngalar, tanımadığım aletlerle tekniğini uyguluyor. Valeret devam ediyordu. Ama garip bir yan da var. Kurbanın göğüs kafesinin içinde, orada ne aradığını bilmediğim bir liken buldum. Şunu söylemek istiyorum. Çürümeyle hiçbir alakası yok. Kaburgalarının altına enjekte edilmiş garip bir zımbırtı. Ne tür bir liken? İsmini bilmiyorum ama çok özel bir tür, ışıltılı. Kurtarma ekibi cesedi bulduğunda hala göğsünün içinde parlıyormuş. Acil yardımdaki çocuklara göre tam bir cadılar bayramı balkabağı gibiymiş. Bu soru beynimin içinde yankılanıyordu. Neden? Cesedi hazırlarken böyle bir karmaşaya niye ihtiyaç duymuştum? Diğer bölümler çok daha sıradan diye devam etti adli tabip. Omuzlar ve kollar henüz rigor mortis evresinde, bu ölümden yaklaşık 7 saat sonra gerçekleşir ve duruma göre birkaç gün sürer. Kafaya gelince kafaya mı? Hala alıktı. Böyle bir mucize nasıl gerçekleştirmiş? Olağanüstü bir şey yok. Kadını bulduklarında henüz ölmüş. Hepsi bu. Söylemek istediğiniz, Silvi Simonis diğer işkencelere maruz kalırken hayattaymış. Evet, acıdan ölmüş. Tam olarak ne zaman öldüğünü söyleyemem ama acıdan öldüğü kesin. Yüzündeki kesikler, yüzündeki tazelik bunu ispatlıyor. Ayrıca karaciğer ve mideden kalan kısımda gastrite ve 12 parmak ülserine bağlı yaralar saptadım. Bu da yoğun bir stres yaşadığının göstergesi. Silvi Simonis günlerce acı çekmiş. Kafamın içi uğurluyordu. Gerginlikten başım çatlayacak gibiydi. Valeret ekledi. Eğer bir resmi atlamak isteseydim onu öldürdüğümü söyleyebilirdim. Ölümün silahlarıyla. Ama o hiçbir şey unutmamış. Böcekleri bile. Böcekleri o mu yerleştirmiş? Onları enjekte etmiş. Evet, yaraların içini derinin altına her evreye uygun bir leş yiyici türsetmiş. Et yiyen sinekler, kurtlar, uyuz böcekleri, kırk kanatlılar, kelebekler. Mükemmel bir kriminolojiye göre sahne almış tüm ölüm mangaları. Bu katilin bir böcek yetiştiricisi olduğunu mu gösteriyor? Bundan hiç şüphen olmasın. Beynim uğurluyor. Bütün uzuvlarım bedenimden kopuyordu sanki. Bir kimyager, bir laboratuvar, bir böcek yetiştirme merkezi bu terifi yakalamak için evdeki ipuçlarıydı. Bölgede Avrupa'nın en iyi entomolojistlerinden biri var, bir böcek uzmanı. Otopsi esnasında bana yardımcı oldu. Valerit Birkant üzerinde Matthias Pling adlı bir telefon numaraları ve ayrıntılı bir adres yazdı. O da böcek mi yetiştiriyormuş? Bu onun işi. Şüpheli olabilir mi? Pusulayı şaşırmayın. Gidip onu görün. Bu bir fikir edinebilirsiniz. Bana göre tuhaf bir ama tehlikeli değil. Yeri Sartorius yolu üzerinde, Uzires tepesi yakınında. Yeniden gözlerimi fotoğraflara çevirdim. Biraz daha ayrıntılı yakalamaya, bakarak ayrıntı yakalamaya çalışıyordum. Gazla şişmiş etler, sinek dolu patlamış yaralar, pembeleşmiş kasları emen 40 beyaz kutlar. İçlerinin soğuğuna rağmen boncuk boncuk terliyordum. Sordum. Başka şiddet izleri de tatladınız mı? Bu kadarı sizin için yeter değil mi? Başka tip yaralardan söz ediyorum. Mesela kaçırma sırasında meydana gelmiş darbe izleri gibi. İp izleri var elbette ama özellikle dikkat çeken ısırıklar. Isırıklar mı? Doktor tereddüt etti. Göz kapaklarıma inmeye başlayan terimi sildim. Ne insan ne hayvan ısırığı. İncelediklerime göre burnu kadına yapan şeyin çok fazla dişi var. Daha çok düzensiz ters açılı sivri dişler. Sanki dişler aynı yönde değil, karmaşık yapılı bir çene. Gözümün önüne bir resim belirdi. Luke'un ikonografisindeki Asur iblisi papazı. Yarasa adıyla kurbanın üzerine eğilmiş, akrep kuyruklu bir yaratık. Çıkardığı boğuk komutları duyuyordum. Emme sesleri, yatılan etlerin gürültüsü, ete bürünmüş, kemiğe bürünmüş, cinayet işleyen bir şeytan.